Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Türkiye gündeminden sıcak başlıkları değerlendirmek ve siyaset arenasındaki son gelişmeleri paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi Tolga Kök'ten ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Ekip olarak Ankara'dan sevgiler, saygılar sunarak başlıyoruz programımıza. Yayınımız süresince sizler de bizlere eşlik edebilirsiniz efendim. Görüş, öneri ve eleştirileriniz için telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463 34 19 463 34 21. Sosyal medya üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Twitter adresimiz trttsr başlığını taşıyor. Elektronik postalarınızı da meclisgundemi@trt.net.tr'ye yollayabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deyim yerinde ise aklımız ve kalbimiz deprem bölgesinde, gözümüz kulağımız oradan gelen haberlerde. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu noktanın altını çizelim. Ankara'da afet bölgesiyle ilgili birbiri ardına önemli kararlar alınıyor. Barınmadan beslenmeye, eğitimden psikososyal desteklere ve yeniden yapılanmaya kadar planlamalar masada. Neler konuşuluyor, neler planlanıyor, hangi adımlar atılacak, programımız içerisinde konuşacağız. Bu süreçte yalan yanlış haberlerle halkı etkilemeye çalışan kesimlerle de ayrı bir mücadele var. Elbette yargı da bu konuda devrede. Bu hususa da yayınımız içerisinde yer vereceğiz. Deprem her alanda birinci gündem maddesi belki ama afetle ilgili gelişmelerin gölgesinde seçim süreci de işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etti. Nasıl bir takvim Türkiye'yi ve yurt dışında oy kullanacak vatandaşlarımızı bekliyor? Bu konuyu da programımızın ikinci bölümünde ele alacağız. İlk olarak deprem bölgesindeki tabloya bakalım efendim. AFAD'ın 24. günde açıkladığı rakamlara göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45.089'a yükseldi maalesef. Afetin ardından adeta deprem fırtınası yaşanıyor bölgede ve hala da zaman zaman o sarsıntıların gerçekleştiğini biliyoruz. Artçı sarsıntılarla ister istemez bir korku ve tedirginlik de beraberinde gelmiş oluyor. Depremler sonrası büyüklüğü 6.6'ya kadar çıkan 11.400'ün üzerinde sarsıntı yaşandı. Şüphesiz afetin boyutlarını ortaya koyması açısından bir kez daha vurgulamamız yerinde olur. Depremin etkilediği 11 ilin bulunduğu alan Yunanistan'ın toplam sınırlarından daha büyük bir coğrafya ve bu ülkenin nüfusundan daha büyük bir nüfus. Yunanistan'ın yaklaşık 10,5 milyon nüfusu var. Oysa depremin yıkıma yol açtığı bölgede 14 milyon insan yaşıyordu ve son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203.958 bina bulunuyor. Bunların %98'inin 2000 yılı öncesi yapılan binalardan olduğunun bilinmesi de gerekiyor. Efendim, sözümüze bir virgül koyalım ve deprem bölgesinde neler oluyor? Bölgeye ilişkin ne tür adımlar atılacak? Hemen konuğumuza soralım. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi üyesi, akademisyen ve tarihçi yazar, doçent doktor Sayın Halil Özşağlı telefon attığımızda. Sayın Özşağlı, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Bir kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Depremin üzerinden geçen dördüncü haftadayız artık. Siz de afetin etkilediği illerden Şanlıurfa'nın milletvekilisiniz. Şüphesiz süreci ayrı bir gözle ve hissiyatla takip ediyorsunuz. Öncelikle bugün itibarıyla deprem bölgesine bakınca siz nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz ve afetin boyutuna, geride bıraktığı yıkıma ilişkin sizin tespitleriniz neler?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Sözlerin başında tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan vatandaşlarımıza şifa ve sabır diliyorum. Şüphesiz ülkemizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir afetle, bir depremle karşılaştık. Bir tarihçi olarak depremlerin şöyle bir tarihine baktım. 7 ve üzeri, 1509'dan bu yana 7 ve üzeri 7-8 tane deprem var. Fakat hiçbiri aynı anda 10 tane ili yerle bir etmemiş. 1509 İstanbul depremi Kıyamet-i Suğra deniyor. Küçük kıyamet. 7.2 şiddetinde. Evet. 1668 Anadolu depremi yine büyük bir deprem. 7.8 şiddetinde hatta. Orada da binlerce insanımız vefat ediyor. 1939 Erzincan depremi 7.9 şiddetinde. 116 bin civarında bina yıkılıyor. 33 bin kişi hayatını kaybediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani neredeyse 8 şiddetinde fakat sadece Erzincan'da. Evet. Dolayısıyla 116 bin bina yıkılıyor. Günümüzde ise çok daha fazla bina yıkılıyor. Cumhurbaşkanımız geçenlerde dün grup konuşmasında saydı. Gölcük depremi, Malatya depremi geçen sene, İzmir depremi vesaire vesaire. Kıyasladığımız zaman hakikaten bu kadar geniş bir sahada bu kadar çok alanı etkileyen bir depremle ilk defa karşı karşıya kalıyoruz. Hakikaten fakat devlet şu an tüm gücüyle sahada karınca misali her mahallede, her şehirde harıl harıl çalışan insanlar görüyoruz. Ve bu insanların sayısı toplamda 234.636. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük bir rakam. Fakat yine de bazı yerlerde ne yaptı devlet? İlk etapta belki yetişemese de 1-2 saat içerisinde tüm ekipler oradaydı. Fakat her şehirde binleri geçen bina yıkıldığı için aynı anda yetişmek imkansızdı.
Evet, tabii efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı bir rakam var. Depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203.958 bina olduğu belirtildi ki hakikaten çok yüksek bir oran. Tabii bu noktada sizin de belirttiğiniz gibi özellikle barınma, beslenme ve psikososyal destekler anlamında önemli adımlar atılıyor. Siz mecliste düzenlediğiniz basın toplantısında bu süreci kuruluş savaşı olarak nitelemiştiniz. Ne yapılıyor bölgede ve 11 ili nasıl bir süreç bekliyor onu da soralım.
Az önce ifade ettiğiniz üzere 203.958 bina. Fakat bu binalar içerisinde bağımsız bölüm yani hane anlamında, ev anlamında, daire anlamında 583.628 bağımsız bölümden bahsediyoruz.
Evet.
Bu kadar geniş bir saha ve 500 kilometrelik bir çapa sahip 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla asrın felaketi deyince bu içi boş bir kavram değil. Hakikaten ülkemizin, milletimizin, devletimizin, tarihimizin gördüğü en büyük afetle karşı karşıyayız. Fakat daha önce devlet yıkılan yerleri yeniden yaptı, milleti ayağa kaldırdı. Yine aynı şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. 1923 bugün 100. yılındayız. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Dolayısıyla benim içime şu doğdu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bize ikinci bir kurtuluş savaşı yapmak nasip oldu. Ben bu savaşa kurtuluş demesek bile kuruluş savaşı dememiz gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten yeniden kuracağız. Yeniden inşa edeceğiz biz bu şehirleri topyekun. Dolayısıyla 100. yıl olması hasebiyle 100. yılında bu felaketi yaşadığımız için benim içime böyle doğdu ve hakikaten bu 11 tane ile baktığımız zaman yeniden bir inşa, bir ayağa kalkma çabası söz konusu, ikinci bir kuruluş savaşı yaşadığımızı düşünüyorum.
Evet, bu noktada bir parantezde kentsel dönüşümü açalım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusal risk kalkanı modelini açıkladı. Bir de fon kurulacak. Yeni bir yapılanmaya mı gidiliyor? Bu konuda hedef nedir efendim?
Şimdi bu çok yeni bir kavram, çok yeni bir proje. Fakat bu projeyle, bu model ile şehirlerin afetlere karşı daha hazır, daha dirençli hale getirilmesi planlanıyor. Deprem, sel, heyelan, kuraklık, orman yangını başlıklarında öncelikli ve potansiyel risk alanlarında afet öncesi alınacak önlemlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği Türkiye Ulusal Risk Kalkan Modeli oluşturuyor. Yani burada hedef ön alma. Evet. Olay, afet meydana gelmeden önce çok daha hazırlıklı olma çabası diye düşünüyorum. Bunun içinde akademisyenler olacak, uzmanlar olacak. Yani şöyle diyebiliriz, bir milli seferberlik hamlesi diyebiliriz aslında bunun yanında. Ülkenin tüm bileşenlerinin karar vericilerinin, akademisyenlerinin, bilim insanlarının ve uzmanların bu sürece olumlu yönde, sağlıklı şekilde katkı sunacağı bir modelden bahsediyoruz.
Evet, tabii dönüşüme ihtiyacı olan başka kentler de var. İstanbul bunlardan bir tanesi, yoğun olarak konuşuluyor. Sanıyorum kurulacak olan bu yapı oradaki soruna da çözüm bulma anlamında önemli bir rol üstlenecektir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özçavlı.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi üyesi, akademisyen ve tarihçi yazar doçent doktor Sayın Halil Özçavlı telefonla bağlandı ve son durumu anlattı. Hakikaten önemli bir dönüşüm süreci yaşanacak bölgede. Bir taraftan olağanüstü hal, afet bölgesi ve mücbir sebep ilanları yapılmıştı. Şu anda AFAD'dan belediyelere, sivil toplum kuruluşlarından askerlere, İmamlardan savcılara, sahada pek çok kesim var ve beslenmeden barınmaya, eğitimden psikososyal desteklere kadar pek çok konuda çalışmalar odaklanılmış durumda. Devlet millet el ele bu zor günlerin aşılmasına çalışılıyor. Oteller, yurtlar, kamp binaları zaten AFET'de vatandaşları ağırlamaya başlamıştı. Diğer yandan evim yuvan olsun kampanyasına katılan 10 binden fazla kişi de ya belli süreliğine evini ücretsiz olarak depremzedeler açtı ya da cüzi kira ücretiyle barınma imkanı sağlıyor. Türkiye'de evi bulunan ve belli süreliğine depremzedelere barınma imkanı sağlamak isteyen dinleyicilerimiz olursa evimyuvanolsun.org internet adresinden efendim her türlü detayı öğrenebilirler. Tekrarlayalım siteyi. evimyuvanolsun.org internet adresi bu amaçla faaliyete geçirildi. Bir kapı açılır, bin umut çoğalır sloganıyla imkan olanlar bu projeye dahil olabilirler. Bölgeye ilk aşamada çadırlar gönderilmişti. Şimdi artık konteyner kentlerle geçici barınma yerleri de oluşturuluyor. Tabii depremzedelere kalıcı konutların yapılabilmesi için de devletin ilgili kurumları hummalı bir çalışma içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Depreme dayanıksız meskenler hızlıca dönüştürülecek. Deprem bölgesine 468.031 hane inşa edilmesi planlanıyor. 3 Mart itibarıyla 21.244 konutun yapımına başlanmış olacak. Gelecek 2 ayda 11 ilin tamamında toplam 244.000 konutun inşa süreci başlayacak. Hakikaten çok hızlı bir şekilde kalıcı konutların yapılması planlanıyor. Şüphesiz bunlar devletin yapacağı sağlayacağı desteklerle de sınırlı değil. Milletin katkılarıyla hayata geçirilecek. Yardım kampanyalarının bu bakımından önemi büyük. Bunu da belirtelim. 7'den 77'ye herkesin elindeki imkanları ölçüsünde toplumsal dayanışma sergilediği günlerden geçiyoruz. Hemen her bankada açılan AFAD hesaplarına para yardımında bulunabileceği gibi Türkiye'deki hatlar vasıtasıyla deprem yazıp 1866'ya mesaj atarsanız 50 liralık bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde Kızılay'ın yardım hesapları da devrede. Eğer deprem yazıp 2868'e mesaj yollarsanız 20 liralık bir bağış da oraya yapılmış oluyor. Zekat bağışının da mümkün olduğunu bu vesileyle paylaşmış olalım. Spor dünyası da tabii omuz omuza sloganıyla büyük bir kampanya gerçekleştirdi efendim. Kulüp başkanlarından futbolculara kadar hemen herkesin dahil olduğu bir kampanya devam ediyor. TRT Spor'un da yayınladığı etkinliği izleyenler tanık olmuşlardır. Yurt dışından da deprem yaralarının sarılması için ciddi bir destek sağlandığını söyleyebiliriz. Mbappe'den Alex'e, Hagi'den Guardiola'ya kadar, faal futbolculardan jübilesini yapanlara kadar pek çok ünlü isim bu kampanyaya dahil oldular. Herkes elindeki imkanlar ölçüsünde bu çabalara dahil oluyor. Yardımda bulunan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii devletin ilgili kurumları da afet bölgesindeki illerde yaşayanlara yönelik pek çok kararı uygulamaya koydu. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için nakdi ödemede bulunuluyor. Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellef yararlanıyor. Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmış durumda. TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledi. Ağır hasarlı il ve ilçelerde kredi borçları otomatik olarak 6 ay ertelendi. İş yeri zarar gören pek çok işletme var şüphesiz. 150 bin esnafın Halkbank nezdinde hazine destekli kredi ödemelerinde 6 aylık bir ertelemeye gidildi. Ağır yıkımın olduğu 152 belediyenin İller Bankası'na kredi borçları var efendim. Bunların da 3 ay ertelendiği bilgisini paylaşmış olalım. Vergi mükelleflerinin maliyeye olan yükümlülükleri de 31 Temmuz'a kadar ötelenmiş durumda. Prefabrik yapılarla konteynerlerin KDV oranı yıl sonuna kadar %1'e indirilmişti. Bunlar da şüphesiz deprem bölgesi için atılan önemli adımlar. Özellikle konteyner kentleri kurulması için yoğun bir çaba var. 11 ilde yıkıma uğrayan yerlerde vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteynerler son derece önemli şüphesiz. Bu bakımdan alınan kararlar önem taşıyor. Depremden etkilenen bir başka kesim çiftçiler. Elbette her kesim gibi depremden tarım kesimi de olumsuz etkilendi. Hayvanlarını kaybeden yetiştiriciler var. Üreticiler maddi anlamda bazı sorunlarla karşı karşıyalar. İşte bu sorunların aşılması bakımından da bazı kararlar alındı. 2 milyon büyükbaş ve 9 milyon küçükbaş hayvan için üreticilere 1,5 milyar lira yem desteği sağlandı, sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da bu konudaki çalışmalara devam ediyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den çiftçilerin kullandıkları hazine destekli krediler var efendim. Bunlar bir yıl süreyle tehir edildi. Çiftçilerin 2,8 milyar lirayı bulan ve aynı olarak ödenen mazot ve gübre destekleri yatırılmış oluyor bu süreç içerisinde. Bunun dışında 530 milyon liralık hayvancılık desteği de bu ay içerisinde çiftçilerin hesaplarına yatırılmış olacak. Daha da önemli bir destekten bahsedelim. Telafi desteği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Depremden etkilenen 11 ilde hayvancılık yapan çiftçilerin zararı aynı olarak karşılanacak. Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin telef olan hayvanlarının adedi kadar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, kanatlı hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarının adedi kadar da kanatlı hayvan temin edilecek. Aynı şekilde arıcılar için de benzer bir fırsatın sağlandığını görüyoruz. Zarar gören kovanların adedi kadar aralı kovanda bedelsiz olarak tedarik edilecek. Ayrıca 11 ildeki 12 bin arıcının 1 milyon 483 bin kovanı için acil şeker ihtiyacının da ivedilikle karşılanması planlanıyor. Kısacası tarımdan esnafa kadar pek çok kesim için bu desteklerin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunlar son derece önemli. Şimdi depremin 24. günündeyiz. Elbette önümüzdeki süreçte keskin bir dönüşüm yaşanacak bölgede. Yeni binaların yapılması son derece önemli. Bu noktada belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok kesim elini taşın altına koydu. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın da şüphesiz bu sürece önemli katkı sağladığını biliyoruz ve bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hakikaten toplumsal dayanışmayla aşacağımız zor günler geçiriyoruz. Bu anlamda bölgedeki 11 kent bu zorluğu yaşıyor ama hızlı bir şekilde o toplumsal dönüşümün sağlanması bu desteklerle mümkün olacak şüphesiz. Bu süreçte elbette yaşanan bazı sıkıntılar da var. Bunun sebebi afetin yıkıcı etkilerini giderme çabaları yanında başka bir mücadelenin de sürdürülmesine yol açıyor. Bu mücadelenin adı provokatörlerle mücadele efendim. Özellikle sosyal medya üzerinden yalan yanlış haberlerle kitleleri yanlış yönlendiren bir kesim de var. Onlara karşı çeşitli adımlar atılıyor. Kiralarda, nakliyede fahiş artışa yönelen bir kesim var. Onlara ilişkinde yargı harekete geçmiş durumda. Şüphesiz bu da önemli detaylardan biri. Bu konuya da önümüzdeki dakikalarda değineceğiz. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Avukat Sayın Ali Özkaya önümüzdeki dakikalarda bağlanacak ve konuya ilişkin değerlendirmelerini soracağız. Zira yargı bu konuda harekete geçti. Pek çok gözaltına alınan isim var. Bunlarla ilgili yargı ne tür kararlar verebilir? Sosyal medya üzerinden paniğe yol açacak paylaşımlarda bulunanlar, yalan yanlış bilgiler verenler ki özellikle hatırlanacaktır. Depremin gerçekleştiği saatlerde barajların yıkıldığı gibi yalan yanlış bazı bilgiler paylaşılmış. Özellikle Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğratan anlarda yaşanmıştı. Bu tip paylaşımlara karşı şüphesiz yasalarda ilgili maddeler var ve bu maddelere ilişkinde gerekli adımların atıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra özellikle son dönemde kiralarda önemli artışlar oldu. Ankara başta olmak üzere bazı illerde kiralardaki fahiş artışa ilişkinde gerekli incelemelerin yapıldığını, Cumhuriyet Başsavcılıklarının da bu konuda harekete geçtiğini biliyoruz. Şüphesiz bunlarla ilgili de adımlar atılacaktır. Kentlerden önemli bir göç olayının da olduğunu biliyoruz. Bazı aileler tabii yakınlarının yanına yerleştiler. Kimi sağlanan imkanlarla birlikte kiralanan evlerde barındırılmaya başlandı. Antalya'daki otellerin bu anlamda önemli imkan sağladığını biliyoruz. Yurtlarda bu kapsamda imkanlar sağlandı ve depremzedelerin barınma ihtiyacının bu şekilde giderilmesine çalışılıyor. Aynı şekilde sadece barınma değil şüphesiz, beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için de kurumların işbirliği yaptığı bir süreç var. AFAD'ın koordinatörlüğünde bu çalışmalar sürdürülüyor şüphesiz. Kızılay'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, belediyelerin etkin şekilde devrede olduğu bir yardım süreci bu ve önümüzdeki süreçte de şüphesiz bunun devam etmesi büyük önem taşıyor. En azından bölgenin bir düzene girene kadar. Bu noktada organize sanayi bölgelerinin de son dönemde tekrar üretime başlaması için çalışma yapıldığını biliyoruz. Özellikle fabrikalarda bir araştırma inceleme süreci işletiliyor ve fabrikaların hangileri işletmeye geçebilecek, çalışanlar ne ölçüde tekrar faaliyete geçen bu fabrikalarda çalışabilecek, bunlarla ilgili değerlendirmenin de ilgili bakanlıklar nezdinde kurum ve kuruluşlarca yapıldığını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte üretimin başlaması son derece önemli çünkü 11 il ve bunlardan 6'sı büyük şehir statüsünde efendim, Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına önemli katkı sağlayan kentler. Gaziantep'in özellikle tekstil konusunda ne kadar ön planda olduğunu sanıyorum dinleyicilerimiz çok yakından biliyor. Kahramanmaraş aynı şekilde mutfak aletleri üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Hatay'ın da pek çok konuda ön plana çıkan kentlerden biri olduğunu biliyoruz. Tüm bu kentlerin aslında Türkiye ekonomisine önemli katkıları vardı. Depremle birlikte üretim sürecinin zarar gördüğü bir dönem oldu. Bu zararların giderilmesi için de çabalar devam ediyor. Pek çok kurum ve kuruluş bu anlamda bölgeye destek sağlıyor. İlgili bakanlıklar da şüphesiz bu süreçte pay sahibi. Tüm bunlar önümüzdeki süreçte o planlamaların yapılmasıyla birlikte yeniden üretimin, istihdamın, ihracatın gerçekleştiği bir tabloya dönecektir diye ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii pek çok alanla ilgili kararlar alınıyor demiştik. Toplumsal anlamda psikososyal destekler sağlanıyor dedik. Şu an arkadaşım Murat Baran işaret ediyor. Telefon hattında konuğumuz hazır. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Avukat Sayın Ali Özkaya. Telefon hattımızda. Sayın Özkaya, meclis gündemine hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakkı Bey. Teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler efendim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşadığımız, yaralarını sarmaya çalıştığımız bir dönemde provokatörlerle ayrı bir mücadele yürütülüyor efendim. Siz de şüphesiz hem bir parlamenter hem de bir hukukçu olarak bu süreci çok yakından takip ediyorsunuz. Depremin ardından özellikle sosyal medyada provokatif paylaşımların yoğun olarak yapıldığı görüldü. Sizin bu konudaki gözlemleriniz ve tespitleriniz neler? Bu tür paylaşımlar için nasıl bir hukuki süreç işletiliyor onu soralım.
Öncelikle tekrar hayırlı yayınlar diliyorum ve Kahramanmaraş merkezli her iki depreminde de vefat eden bütün kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. O bölgelere tabii gittik, o bölgeleri gezdik, gördük ve 10 güne yakında bizzat deprem bölgelerinde kaldık. Buradan gördüğümüz şu ki herhalde insanlık tarihinin en ağır felaketlerinden birisiyle karşı karşıya kalmış durumdayız. Adeta şehirler yer ile yeksan olmuş. Hatay, Defne, Antakya Merkez, Kırıkan, Hassa, Nurdağı, Islahiye, Elbistan, Kahramanmaraş Merkez, Adıyaman, Adıyaman'ın bir kısmı ilçeleri, Malatya. Yani bu gezdiğimiz, gördüğümüz, tabi Adana, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, oralarda da yıkımlar var ama bu ilk saydıklarım
Evet.
büyük kısımları yıkılmış. Şehirlerin adeta %70'i, 80'i, bazı yerlerde 90'a kadarı yıkılmış. Perişan olmuş bir vaziyette. Türkiye'deki bütün afetin, sivil toplumun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, polisin, askeri, elimizde ne varsa hepsiyle birlikte o bölgelere gidildi ve gece gündüz büyük bir canhıraş çalışma yapılıyordu. Tabii bir taraftan da çok ciddi bir kar, dolu, yağmur, en soğuk günlere denk geldi. Her şey üst üste. Depremle birlikte bir kısım yollar çökmüştü. Aynı zamanda karla yollar kapandı. Onlar açıldı. Hakikaten bir zorluk üst üste geldi. Birkaç gün bu zorluk devam etti. Ondan sonra ciddi bir organizasyonla birlikte canlarımızı kurtarmaya çalıştık. Tabii biz bir taraftan canları kurtarırken bir taraftan da sürekli sosyal medyada yalanlar, işte burada insan yok, şurada şu yok, canlı ses geliyor, giden yok vesaire gibi. Tabii zaten telefonla iletişim çok zor.
böyle bir yalan haber yapıldığında, yalan yayın yapıldığında bütün sistem bir kez daha kilitleniyor. Evet. Tam biz o Hatay'da olduğumuz gece, işte gece dediler ki Hatay'da baraj patladı. İnsanlar korkusuna bütün oradan kaçmaya başladı. Şeyleri bıraktılar, çalışmayı bıraktı. Belki o yüzden insanlar vefat etti. Biz dezenformasyonla ilgili yasayı işte böyle zamanları daha etkin bir şekilde mücadele edilsin diye çıkarmıştık. Bu açıktan, kamu güvenliği tehdiden, doğrudan yalan söylenen hususlar. Koskoca profesör olmuş utanmaz bir adam, yaşına başına profesörlüğüne bakmadan işte diyor ki deprem bölgesinde kadınlara çok affedersiniz tecavüz ediliyor. Çocuklar kaçırılıyor. Şu asker ve polis olmadığı için şunlar yapılıyor. İki gün sonra da bu provokatif tweetleri atıyor, hemen geri siliyor. Sonra da diyor ki efendim benim niyetim, kötü bir niyetim yoktur. Ne demek kötü niyetiniz yok? Zaten insanların psikolojisi çökmüş, vatandaş perişan olmuş, canı yanmış, ailesi birçok kişi kaybetmiş, belki çocuğu o anda kayıp, annesi kayıp, kız kardeşi kayıp, insanların aklına neler gelir? Kafasını duvara vuruyor insanlar. Böyle bir ortamdan nasıl siz provokasyon yapabilirsiniz? Nasıl yalan yapabilirsiniz? Şunu gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet adeta bu depremin enkazının altında kalsın diye insanlığından utanan ve depremin enkazı üzerinde tepinen insanları gördüm. Ve bunların çok büyük kısmı da maalesef sıcak evlerinde, sosyal medyanın başında, kafelerde keyif çatarken attılar. Bunları Allah'a havale ediyoruz. Tabii hukuk nezdinde de suç teşkil edenlere ilgili Türk Ceza Kanunu 217. maddesi 217A getirdiğimiz hükümle ilgili de elbette ki soruşturmalar yapılacak savcılarımız tarafından ve gereği mutlaka yapılacak. Birçoğu da tutuklandı, yargılanıyor, davalar, soruşturmalar yürüyor. Bunlarla etkin bir şekilde mücadele ediliyor.
Evet, tabii yalanın doğrudan çok daha hızlı bir şekilde yayıldığı dönemden geçiyoruz. Dönemden. Sosyal medyada evet bu çok maalesef etkili oluyor. Bu süreçte tabii ben bazı alanlarda fahiş fiyat artışları yapıldığı da belirlendi. Kira evet artışlarından nakliye ücretlerine doğru kadar doğru çeşitli alanlardaki bu gelişmeler nedeniyle soruşturmalar başlatıldığını da biliyoruz. Hatta doğru Adalet Bakanlığı'nda bu konuda bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu söyleniyor. Nedir çalışmanın detayları, bu hususta evet, neler yapılacak?
Adalet Bakanlığı'nın çalışmasının detayını doğrusu bilmiyorum. Onun için bir şey diyemem. Komisyonumuza veyahut da grubumuza bu konuda bir çalışma gelmiyor. Fakat biz geçen yıl malum bu konularda Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi var. Malum bu fiyatları etkilemeyle ilgili. Biz orada bir değişiklik yaptık. Stokçuluk yapıp da fiyatları artıran ve bu dönemlerde fiyatları etkileyen kişilerle ilgili zaten ceza kanunu hüküm var. Bu çerçevede birçok Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalar başlattı. Eğer gerçekten kasıtlı olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadığı halde, bir ekonomik sebebi olmadığı halde zam yapanlara hesabı sorulacak. Asgari ücret zammı yapılalı 1 Ocak'ta yapıldı. Evet. Aradan 2 ay geçti. Yani zamanı geçti. Şu anda elektrik fiyatlarında hiçbir zam yok, indirim var. Doğalgaz fiyatlarında indirim var. Petrol fiyatlarında indirim var. Ham maddenin büyük kısmı da zaten yurt içinden karşılanıyor. Bu durumda siz niçin zam yapıyorsunuz? Bunun makul bir gerekçesi yoksa mutlaka savcılarımız bunlarla ilgili gerekli müeyyideyi uygulayacaklardır.
Evet, tabii yıkılan veya imar aykırı olarak yapıldığı belirlenen binalarla ilgili soruşturmalar da devam
ediyor. Tabii evet. Bir de onlar var. İmar kanununa, sözleşme şartlarına, yapı tekniğine, fen ve sanat kurallarına aykırı inşa, imar edenlerle ilgili de Cumhuriyet Savcılıkları soruşturmalar yapıyor. Bunlarla ilgili kusur hatası olan varsa hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gereği yapılır. Suç işleyen varsa sonucuna katlanır. Binaların çok büyük kısmının 2000'den önce yani 1999 depremi ve öncesinde yapıldığı %96'nın üzerinde evet malum tespit yapıldı. Demek ki hiçbir TOKİ konutumuzun yıkılmaması, ben alanda gezdiğimde gördüğümde kamu binaların yani bizim AK Parti döneminde yaptığımız kamu binaların %99'u sapasağlamdı ve ayaktaydı. Çok az hasar görmüşleri vardı. Bu da hem TOKİ konutlarımızda hem de kamu binalarımızda ne kadar doğru bir iş yaptığımız, sağlam bir iş yaptığımızda gösteriyor. Bundan sonra yeni alınacak tedbirler, fay hatlarının yapılaşmanın yapılmaması, yapılaşmanın genel olarak dağ yamaçlarına sert zeminlere yapılması, daha az katların verilmesi, yoğunluğa dikkat edilmesi gibi inşallah yeni kurallar daha katı olarak kurulur ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırır, sağlam, güvenli, depreme dayanıklı inşallah bu şehirleri yeniden imar ve ihya ederiz.
Evet, dinleyicilerimizle son bir notu paylaşalım. Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 218 şüphelinin tutuklandığını ve bu konuda yargının da gerekli adımlar atmakta olduğunu belirtelim efendim. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bir de seçimle ilgili işleyen süreç var Sayın Özkaya. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'a ilişkin açıklaması oldu. Bir yandan da Yüksek Seçim Kurulu'nun depremin gerçekleştiği illerde incelemeleri var. Bu şartlar altında seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir mi? Nasıl bir süreç işletilecek seçim takvimine ilişkin?
Yani şu anki anayasanın 78. maddesi seçimleri ancak savaş halinde ertelenebilir diyor.
Evet.
Dolayısıyla ve bu da ancak meclisin kanunla yapılabilir. Bu durum söz konusu değil. Böyle olunca da kural olarak seçimlerin ertelenmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 14 Mayıs'ta yapacağız dedi. Yüksek Seçim Kurulu, seçim güvenliğinin temin edilmesi, seçmen kütüklerinin yerinden yazılması, bunlarla ilgili eksik ve problem çıkaracak hususlar varsa bunları yerinde geziyorlar. İnşallah onlar bu çalışmalarını sonuçlandırırlar ve Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanlığında, öncülüğünde ve gözetiminde inşallah bu seçimleri de yaparız.
Evet, tabii bu konuyla ilgili pek çok kişinin farklı değerlendirmeleri vardı. Sizin tespitiniz son derece açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özkaya.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Avukat Sayın Ali Özkaya telefon hattındaydı. Hem depremle ilgili son gelişmeleri paylaştı, provokatif paylaşımlarla ilgili yargının attığı adımları değerlendirdi. Hem de seçim sürecine ilişkin yaşanan tartışmalara bir anlamda açıklık getirmiş oldu. Efendim, bir yandan depremle ilgili gelişmeler, diğer yandan seçimler ve elbette toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren konular parlamentonun gündeminde. Bunlardan biri de şüphesiz uzun yıllardır konuşulan EYT'lilerle ilgili düzenlemeydi. Meclis deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına döner dönmez ilk iş olarak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi görüştü ve artık bu konuda da meclis aşaması tamamlandı. Gözler gerekli sürecin tamamlanmasının ardından uygulamaya çevrilecek. Hangi adımlar atılacak? Düzenlemeyi bekleyenlerin neler yapması gerekiyor? Bu konudaki son durumu da paylaşalım efendim. Meclis aşamasının tamamlanmasının ardından şüphesiz yasalaşan metin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak ve Cumhurbaşkanı'nın imzası halinde de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından da artık uygulama süreci başlamış olacak. Mart ayının ilk haftası itibariyle bu sürecin tamamlanması planlanıyor. Mart'ın ilk haftasında bu süreç tamamlanmasıyla birlikte şüphesiz başvurular da alınacak. Buna ilişkin neler yapılacak? Bunu da az sonra telefonla bağlanacak konuğumuzla değerlendireceğiz efendim. Tabii bu noktada özellikle sigortalılık süreciyle ilgili neler oluyor? Bunları tek tek soralım. AK Parti Bingöl Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la süreci değerlendireceğiz. Sayın Yılmaz, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakkı Bey. Sizi ve tüm dinleyenleri saygıyla selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim. Sizde bir yandan depremle ilgili çalışmalar, diğer yandan yasama faaliyetleri nedeniyle oldukça yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Bu süreçte emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yıllardır beklenen bir düzenleme mecliste yasalaştırılmış oldu. Öncelikle bu düzenlemenin önemi nedir? EYT sorunu tamamen çözüldü diyebilir miyiz?
Aslında ilginç bir denk geldi diyelim. Yani geçmişte biliyorsunuz 99 depreminden sonra AK Parti'den önceki hükümetler kaynak arayışı içinde bir düzenleme yapmışlardı. Ve bugün EYT dediğimiz sorunun temelinde o yapılan düzenleme var. 99 yılında yapılan düzenleme var. Ne yaptılar orada? İşte bir önceden bir yaş, emeklilik yaşını yükseltmiş oldular. Bundan da milyonlarca insan etkilenmiş oldu. Yaklaşık 25 yıldır bu konu Türkiye'nin gündeminde. Uzun bir süredir tartışılan bir konu. En son işte geçtiğimiz Şubat ayının başlarında bir plan bütçede, 28 Şubat'ta da genel kurulda bir yeni düzenleme yapıldı ve bu sorun çözüldü. Yani 25 yıllık sorun çözülmüş oldu Hakkı Bey. Evet. Ne getirdik? Bu kaç kişi faydalanacak buradan? İlk aşamada, yani ilk aşama dediğim 2023 yılı içinde yaklaşık 2 milyon 250 bin insanımız bundan yararlanıp yaş sınırına takılmaksızın, diğer şartları olmak kaydıyla elbette, prim ödeme gün sayısı gibi, sigortalılık süresi gibi şartlar olmak kaydıyla, yaş sınırı hiçbir şekilde bir sınır olmadan emekli olabilecek 2 milyon 250 bin insan bu kapsama giriyor. Orta vadede ise zaman içinde, çünkü bazı vatandaşlarımızın şeyleri dolmuş olacak, şartları, yaş dışı şartları diyelim. O kapsamda da 5 milyon civarında, 5 milyona yakın insanımız bu düzenlemeden faydalanmış olacak. Çok önemli bir düzenleme gerçekten. Yıllardır işte şunu söylüyordu vatandaşlarımız: ben primimi ödedim, sigorta süremi de doldurdum ama sırf yaştan dolayı emekli olamıyorum. Bu bana haksızlık. Geçmişte de bu düzenleme yoktu gibi çeşitli platformların, çeşitli kesimlerin talepleri vardı. Hükümetimiz, Cumhur İttifakı olarak meclisteki gruplar bu talebe cevap verdiler. Bu teklifle çok köklü bir düzenleme yapıldı. Sadece 2023 yılı içinde bu düzenlemenin 195 milyar gibi bir maliyeti olduğunu ifade etmeliyim. Evet. Ama burada bir iki tane daha önemli düzenleme ilave edildi bu yaş sınırını kaldıran düzenlemeye. Biri şu: emekli olan vatandaşlarımızın bir kısmı çalışmaya devam edebilecek yaştalar. Evet. Dolayısıyla bunlar aynı iş yerinde, çalıştıkları iş yerinde emekli olduktan sonra 30 gün içinde başvurmaları halinde 5 puan sigorta primlerinde indirim öngören bir düzenlememiz var. Yani çalışmaya yine teşvik edici bir düzenleme. İşletmelerimiz de hani ani bir iş gücü kaybına uğramasınlar, üretim kaybına uğramasınlar amacına da matuf bir düzenleme. Bir diğer önemli düzenleme de şu: geçmişte biliyorsunuz taşeron şirketlerde çalışan çok sayıda, yüz binlerce insanı kamuya kadrolu olarak almıştık. Evet. Bunlarda da erken yaşta emekli olma problemi var. Zorunlu olarak emekli oluyorlardı. Fakat birçoğu emekli olmak istemiyor. Çalışmaya devam etmek istiyor. Şimdi yaptığımız düzenlemeyle emekliliği dolduğunda emekli olup olmama tercihini bu vatandaşlarımıza vermiş oluyoruz. Yani taşerondan kadroya geçenler zorunlu emekliliğe tabi olmayacaklar. İsterlerse çalışmaya devam edebilecekler. Bu da çok önemli bir beklentiye, yüz binlerce insanın beklediği bir düzenlemeydi. Bu üç temel unsuru içeren çok köklü bir düzenleme yapılmış ve kabul edilmiş oldu. Bundan sonra tabii süreç şöyle Hakkı Bey. Evet. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın da onayından sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Nisan ayının başından itibaren de hak edişler başlayacak. Burada emekliliği hak edenlerin SGK'ya başvurması gerekiyor. Bir küçük tavsiyem olacak bu noktada. Büyük bir iş yükü tabii bu SGK çalışanları için. Kesinlikle. Mümkünse hak sahipleri e-devlet üzerinden elektronik ortamda, dijital ortamda başvuru yapabilirlerse bu iş yükünü azaltmış olacak. Çok daha hızlı bir şekilde işlemlerin tamamlanmasına da imkan sağlamış olacak. Bu çağrıyı da sizin aracılığınızla yapmak isterim.
Evet, son derece önemli. Hem işleyişin hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi hem de elbette emekliliği gerçekleşmek üzere olanların kolaylıkla yapabileceği bir işlem devlet üzerinden başvuru. Evet. Evet. Tabii gözler belki EYT'lilerle ilişkin düzenlemedeydi ama birçok kesimin odaklandığı bir başka düzenleme de borç yapılandırmasına ilişkindi Sayın Yılmaz. Bu düzenlemede sizin başkanı olduğunuz Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Neden böyle bir düzenleme çıkarılıyor? Hangi kesimlere ne tür katkılar olacak efendim?
Bu bir defa bir af değil, dediğiniz gibi bir yeniden yapılandırma Hakkı Bey. Onu özellikle vurgulamak isterim. Ve çok kapsamlı bir yeniden yapılandırma gerçekleştirdik. Yine depremden önce plan bütçeden geçmişti ama meclisimiz bu ara birkaç hafta deprem bölgesine milletvekillerimiz gidip çalıştığı için, oradaki acıları paylaştıkları için meclisimizde bir süre çalışmadı biliyorsunuz. Evet. Şimdi açılır açılmaz EYT geçti. Önümüzdeki süreçte de bu yeniden yapılandırma çalışma konusu da genel kurulumuzda ele alınacak. Şimdi çok kapsamlı dedim. Neleri içeriyor bu? Tüm vergiler ve vergi cezaları bu yapılandırma kapsamına giriyor.
Evet.
Trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları gibi hususlar var. Yine daha önceki yapılandırmalarda olmayan ama burada yer alan adli para cezaları var. Düzenleyici, denetleyici kurumlara verilen idari para cezaları var. Yine tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları da bu kapsamda. Tüm idari para cezaları, ayrıca çok önemli öğrenim kredisi borçları, bu öğrencilerimizi yakından ilgilendiriyor. Bunlar var. Ecri misiller, yine madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme primi borçları ve bu türden borçlar yapılandırılıyor. Meslek kuruluşlarına da kendi mensuplarına dönük yapılandırma imkanı veriliyor. Ayrıca yine yerel yönetimlere işte su gibi vesaire alacaklarını yapılandırma imkanı sağlanıyor. Geçmişe göre çok daha kapsamlı bir düzenleme yaptığımızı söyleyebilirim. Sadece vergi daireleri için 521 milyar TL gibi bir rakam bu yapılandırma kapsamına giriyor ve 14.1 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yine prim borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor. Burada da 196 milyar liralık alacağın yapılandırılması söz konusu. Bu da yine milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Bu iki alanda yapacağımız bu yapılandırmalarla kamunun tahsilatını da sağlamış olacağız. Yani bunlar tahsil edilmemiş alacaklar.
Evet.
Ana parayı hiçbir şekilde affetmiyoruz. Yani gelirleri, faizler gibi hususlar yapılandırılıyor. Esas yaptığımız bu. Bu kapsamda da kamuya hani vergi ve SGK olarak baktığınızda 90 milyarın üzerinde bir tahsilat bekliyoruz. Öğrencilerin borçlarını sildiğimizi söylemiştim. Hani sadece asılları istenecek. Sadece burada 27 milyar liralık öğrencilerimize bir geçmişte burs almış, kredi kullanmış öğrencilerimize bir imkan sağlanmış oluyor. Yine burada yeni getirdiğimiz bir husus 48 aya çıkarıyoruz. 4 yılda bu yapılandırdığımız borçların geri ödemesini daha uzun bir zamana yaymış oluyoruz. Ayrıca yine önemli bir düzenleme, vergide 2000 TL, SGK'da da aslı 500 TL'nin altında olan alacakları tamamen silme gibi bir düzenleme var. Bunlar hep vatandaşımızın hakikaten rahatlatıcı düzenlemeler. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü.
Evet.
Biz Türkiye yüzyılı diyoruz önümüzdeki yüzyıla. Cumhuriyetimizin de ikinci yüzyılı. Dolayısıyla bu yüzyıla girerken barış içinde diyelim, daha huzurlu bir şekilde toplumumuzun girmesine inşallah katkıda bulunacaktır bu yeniden yapılandırma. Ayrıca geçtiğimiz birkaç yılda biliyorsunuz pandemiden jeopolitik gelişmelere, Ukrayna-Rusya savaşına, işte ekonomideki bu enflasyonist etkilere kadar birçok sıkıntılar yaşandı. İşte bu ortamda ülkemiz, milletimiz böyle bir şey, yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç var diye düşünüldü ve yapıldı. Ayrıca bir matrah arttırımı da söz konusu bu düzenlemenin içinde. Yani beyan edilen verginin belli bir oranında üstünü beyan eden işletmeler için yine kolaylıklar sağlanıyor. Oradan da kamuya elbette bir gelir sağlanacaktır. Ayrıca ihtilaflı konular, mahkeme aşamasındaki konular gibi hususlarda da yine ihtilafları çözücü, azaltıcı, bürokratik yükü de azaltıcı bir takım düzenlemeler, bir takım yeni imkanlar sağlanıyor.
Evet, gerçekten geniş kapsamlı, toplumun her kesimini ilgilendiren bir düzenleme. Önümüzdeki süreçte pek çok kişinin gözleri artık bu düzenlemeye odaklanmış olacak. Son olarak seçim sürecini de sormak isterim efendim size. Siz çok deneyimli ve birçok seçim yaşamış bir siyasetçisiniz. Sayın Cumhurbaşkanı seçim tarihi olarak bir kez daha 14 Mayıs'a işaret etti. Deprem sonrası şartlar da dikkate alındığında siz nasıl bir süreç bekliyorsunuz?
Türkiye seçimler konusunda çok ciddi tecrübesi olan bir ülke, yani bir asrı aşan tecrübeye sahip bir ülke. Kurumlarımız oturmuş, kurumlarımız var. Yüksek Seçim Kurulu tabii nihai otorite bu noktada. İşte sahada incelemelerini gerçekleştiriyor. Ülkemiz inşallah bu seçimleri anayasal çerçevede, yasal çerçevede ne gerekiyorsa bu değerlendirmelerle gerçekleştirecektir. Biliyorsunuz bu seçimlerin ertelenmesi hususu savaş gibi çok, Allah korusun, çok farklı, anormal diyelim, normalin çok dışında, hadiseler dışında esas olan zamanında gerçekleştirilmesidir. Daha önce 14 Mayıs uygun bir tarih olarak ifade edilmişti. Zannediyorum yine o tarihlerde gerçekleştirme imkanımız olacak. Tabii ki vatandaşımızın da oy kullanma hakkını en iyi şekilde sağlamak suretiyle bunu Türkiye'nin başaracağına ben inanıyorum. Ama tabii ki bu noktada son değerlendirmeleri Yüksek Seçim Kurulu'ndan hep birlikte öğreneceğiz. Bu yaptıkları saha çalışmaları sonrasında muhtemelen daha net bir şekilde önümüzü görmüş olacağız. Burada çok farklı spekülasyonlar yapanlar oldu. Çok farklı işte düşünceler ifade edenler oldu. O noktada da şunu söylemek isterim. Bizim hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu afet noktasında hiçbir zaman siyasi bir söylem kullanmadı. Seçimlerden bile hiç bahsedilmedi. Tamamen afete odaklanmış bir şekilde insanımızın yararlarını sarmaya, bir an önce hayatı normalleştirmeye dönük bir çaba içinde olundu. Bundan sonra da ben siyasi bir gündemden ziyade afete odaklı, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklı bir şekilde çalışmaların devam edeceğine inanıyorum, ama bir taraftan da tabii ki anayasal çerçevede, hukuki çerçevede bir demokratik ülke olarak seçimlerimizi de inşallah Türkiye'ye, hepimize yaraşır bir şekilde gerçekleştireceğiz.
Evet, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da hem deprem bölgesiyle ilgili çalışmalar hem de seçimle ilgili gelişmeleri çok yakından izlediğiniz biliyoruz.
Doğru, biliyorsunuz bu seçimde yurt dışı vatandaşlarımız da oy kullanacaklar. Yerel seçimlerde olmuyor biliyorsunuz, ama genel seçimler ve parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında da milyonlarca insanımız bu seçimlerde inşallah iradelerini sandığa yansıtmış olacaklar. Önemli olan bu iradenin özgür, adil bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesi. O yönde de Türkiye çok şükür gerekli kurumsal yasal altyapıya ve tecrübeye, birikime sahip bir ülke.
Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz, yoğun mesai arasında yayınımıza konuk olduğunuz için.
Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlerinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, AK Parti Bingöl Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'la süreci değerlendirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, artık seçimler konusunda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a odaklanmış durumda. Bakalım nasıl bir süreç bizleri bekliyor. Bunu da yaşayarak göreceğiz diyelim ve sözümüze son noktayı koyalım efendim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle program yapımcımız Murat Baran, kumanda masasındaki arkadaşımız Tolga Kökten ve mikrofon başında ben Hakkı Kurban, Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı göndererek sizlere veda ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.